Ayrım 25.
Devrim Türkleri doğrudan olarak az etkilemiş görünüyor. Çağdaş öteki gözlemciler gibi Türkler devrime büyük bir önem taşımayan, gerçek anlamıyla bir iç sorun olarak baktılar önce. Devrim savaş yoluyla komşu ülkelere yayılıp Batı Avrupa'nın altını üstüne getirdiğinde bile Türkler onu Hristiyanlığın Osmanlı İmparatorluğu ile ilgisi olmayan bir iç sorunu olarak görmeyi sürdürdüler. Çünkü imparatorluk bir Müslüman devlet olarak bu salgının uzağındaydı. Diplomatik açıdan devrimci savaşların Hristiyan devletlere vereceği kaygı da Babali için yararlıydı. 3. Selim'in özel katibi Ahmet Efendi, 1792 Ocağı'nda günlüğünde Fransa'daki düzensizlik ve başkaldırının düzeni eski haline getirmek ve kralı yeniden tahtına oturtmak bahanesiyle bu başsız kalmış ülkeyi ele geçirmeyi arayan İngiltere'nin, Prusya'nın ve Avusturya'nın açgözlülüğünü uyandırdığını belirtiyor. Buna bakıp Polonya'da serbest kalma fırsatının çıktığını gören Rusya, batılı devletleri bu sefer de yüreklendiriyor ve onları Fransa'daki işlerle uğraştırmayı deniyordu. Polonya'da alabildiğine serbest hareket edebilmek amacıyla Rusya, Babali ile çabuk ve kolay bir uzlaşmaya gitti. Babali'nin bu olaylar sayesinde yakasını güçlüklerden kolayca sıyırdığını belirttikten sonra Ahmet Efendi şöyle bağlıyor sözlerini. İnşallah düşmanlarının arasına yayılır, onları uzun bir uyuşmazlığın içine atar ve böylece imparatorluk için hayırlı sonuçlar doğar. Amin. Dipnot: Tahsin Öz, 3. Selim'in sır katibi tarafından tutulan Ruzname. Tarih vesikaları 3 Mayıs 1949 sayfa 184. Ayrıca bakınız Cevdet Paşa 6 sayfa 130. Aynı düşünme biçimi Baba Ali'yi Yaş Antlaşması'ndan sonra Rus önerilerini reddetmeye ve Fransızların Türkiye'de şapkalarına taktıkları üç renkli kokartlarla öteki devrimci simgelerin yasaklanması yolunda Avusturyalıların, Prusyalıların ve Rusların ortak isteğine kaçamak bir yanıt vermeye götürdü. Dipnot: Halil İnalcık, Yaş Muahedesinden sonra Osmanlı-Rus münasebetleri, Rasih Efendi ve General Kutuzov elçilikleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 4. Cilt 1946 sayfa 195 ve devamı. J.W. Zinkaysen, Geschichte des Osmanischen Reiches 6 sayfa 859 ve devamı. Cevdet Paşa ilginç bir konuşmadan söz ediyor. Bir gün Avusturya başçevirmeni gelip Reisülküttab Raşit Efendi'yi gördü ve şöyle dedi. Allah bu Fransızların müstakını versin. Nice acılara mal oldular bize. Allah aşkına tepelerine taktıkları bu kokartları söküp attırın. Bu isteğe karşı Raşit Efendi şu yanıtı verdi. Dostum, size birçok kez dedik ki Osmanlı İmparatorluğu bir Müslüman devlettir. Aramızdan kimse onların taşıdıkları işaretlere en ufak bir dikkat harcamaz. Dostumuz devletlerin tacirlerini konuklarımız olarak tanırız. Tepelerinde istediklerini taşırlar ve hoşlarına giden işaretleri koyarlar. Başlarına kalkıp üzüm küfesi yerleştirseler, onların için diye sormak Baba Ali'nin işi değildir. Boşuna kaygı duyuyorsunuz. Dipnot: Cevdet Paşa 6. cilt sayfa 118-119. 1815 Haziran'ında Baba Ali 18. Louis'yi tanıyıp da Ruffin'den 3 renkli kokartın ortadan kaldırılmasını istediğinde Ruffin şöyle yanıt verdi. Böylesi bir sav Osmanlıların örflerinde olsun dilinde olsun yeni bir söyleyiş, bir densizliktir. Baba Ali'nin ünlü bir vezirinin benzer bir durumunda yanıtladığı gibi imparatorluğun konuklarının serpuşuna ya da ayakkabısına asla karışılmamıştır ve Orta Doğu'da 56 yıldır edindiğim deneyime göre bilmezlikten gelemem. Bir yenilik sokulmak isteniyor dile. Metinde Fransızca. H. Deheren, Pierre Ruffin, 2. cilt sayfa 118. Döheren'in anlamadığı alıntı açıktır ki yukarıda zikredilen konuşmaya ilişkindir. Avusturya'nın ve Rusya'nın Fransız devrimine karşı protestoları ve uyarıları bu hareket için Türklerin yakınlığını uyandırmaktan başka bir şeye yaramadı. Hareket imparatorluğun kendisi için hiçbir tehlike taşımaz göründüğü sürece böyle oldu en azından. Gerçi Baba Ali ilginç bir ihtiyatlılıkla Cumhuriyet'in diplomatik bakımdan tanınmasını Prusya bu yolda bir örnek verinceye değin geciktirdi. Öyle de olsa her iki devlet arasında ilişkiler dostça kaldı ve işaretler şuna inanmaya götürüyor bizi. Reformcu Sultan Fransa'da yeni düzenin yaratıcılarına karşı yakınlık duymaktan uzak durmadı. Dipnot: Enver Ziya Karal, Yunan adalarının Fransızlar tarafından işgali ve Osmanlı-Rus münasebatı 1797-1798. Tarih Semineri Dergisi 1. Cilt 1937, 103 ve devamı. Rus elçisi Koçubev, Türk vezirlerinin pek Jacoben olduklarından ve Fransız demagogları için yanlılık gösterdiklerinden yakınıyordu. Sorel, L'Europe et la Révolution Française, 4. Cilt sayfa 248. Çeşitli mal ve gereç Osmanlı limanlarından Fransa'ya doğru yola çıktı. Fransa'dan askerlik ve denizcilikle ilgili uzmanların Türkiye'ye gönderilmesi yolunda istekler, onları seçen rejimin niteliği söz konusu edilmeden sürdü. Resmi planda Fransız elçisi olarak yerleşmiş bulunan Verninac, bir Fransız-Türk bağlaşıklığı için kolları sıvadı ve önerileri divanca göz önünde tutuldu. Dipnot: Cevdet Paşa 6. Cilt sayfa 192 ve devamı. Ober Dubaye 1796'da geldiğinde Türkler öylesine sıcak bir biçimde karşıladılar ki onu, alabildiğine yorumlara yol açtı bu ve Londra elçisi Yusuf Ağa olası sonuçlara karşı dikkatleri çekmek zorunda kaldı. Dipnot: Cevdet Paşa 6. Cilt sayfa 215-216, Karal AGE 107-109. Venedik Cumhuriyeti topraklarının 17 Ekim 1797 tarihli Campo Formio Antlaşması gereğince parçalanmasıyla yeni bir aşama başladı. Dipnot: J.W. Zinkaisen, Geschichte des Osmanischen Reiches, 7. Cilt sayfa 32 ve devamı. Bu antlaşmanın 5. maddesine göre İonya adaları ile Arnavutluğa ve Yunanistan'a komşu kıyılardaki eski Venedik toprakları Fransız Cumhuriyeti'ne katılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel bağlaşığı iken komşusu oluvermişti Fransa. Ne var ki eski dostluk birbirine bu ani çarpmaya dayanamadı. Çok geçmedi Mora'dan kaygı verici raporlar gelmeye başladı. İmparatorluğun sınırlarında özgürlük ve eşitlikten bahsediyordu bunlar. Hellad'ın eski zaferlerini ve özgürlüklerini hatırlatıp onların yeniden canlandırılmasını vaat eden söylevlerden ve törenlerden söz ediyordu. Ve bütün bunlar Osmanlı Yunanistan'ındaki ayaklananlar ve uyuşmazlarla ilişkileri ve Mora ile Girit'i de katmak için planları ortaya koyuyordu. Dipnot: Mora valisi Hasan Paşa'nın ilişkileri üstüne bakınız Karal AGE sayfa 113 ve devamı. Ayrıca bakınız Cevdet Paşa 6. cilt sayfa 248-249 ve 282-284. Fransızlar güven verici de görünseler divanı yatıştırıp rahatlatamadılar ve yeni Rus elçisi General Tamara, Selefi gibi devrimci Fransa'nın tehlikelerine karşı dikkatleri yeniden çektiğinde daha da dikkatle dinlendi. Dipnot: E.Z. Karal AGE sayfa 116 ve devamı Tamara ile olan konuşmaların resmi metnini veriyor. Toulon limanında Fransızların hazırlıklarına ve Osmanlı topraklarına karşı bir Fransız saldırısına ilişkin daha da kaygılandırıcı raporların gelmesi pek gecikmedi. Dipnot: Ne var ki Paris'teki Türk elçisi Ali Efendi'den gelmiyordu bunlar. O Talleyrand'ın güven verici yanıtlarını hükümetine yollamayı sürdürüyordu. Malta'nın Fransızlarca ele geçirildiği haberini aldığı zaman bile şu salık verici yazıyı yazdı: Direktuarın Baba Ali karşısındaki dostça niyetlerinin bir kanıtıydı bu. Çünkü Malta'yı işgal etmekle Türkiye'nin ayağındaki bir dikeni çıkarmışlardı ve yığınla Müslüman tutsağı serbest bırakmışlardı. Yazının kenarına düştüğü bir yorumda sadrazam, Fransızların şu ya da bu biçimde Ali'yi sonuna değin aldatmayı başardıklarını belirtiyor. Sultanın notu daha da kısa. Bu adam bir eşektir. E.Z. Karal, Fransa, Mısır, sayfa 176-177. 1798 ilkbaharında Reisülküttab Ahmet Atıf Efendi, siyasal durum ve Fransızlara karşı bir koalisyona katılma konusunda bağlaşıkların Baba Ali'ye gönderdikleri davete ilişkin divan için bir muhtıra hazırlamakla görevlendirildi. Cevdet Paşa'nın tarihinde ekler arasında basılan bu rapor uzun uzadıya üzerinde durulmaya değer. Metin, Fransa'daki olayların gerçek anlamı bakımından okuyucularının kafasından her türlü hayali silip atma amacına açıkça dönük olarak Fransız devriminin bir genel tablosunu çizmekle başlıyor. Fransa'da birkaç yıldır baş göstermiş olan çevreye kıvılcımlar saçıp her yönde düşmanlık ve karışıklık alevleri tutuşturan başkaldırı ve vahşet seli, dünyadan haberdar herkesin bildiği şeylerden biri olarak kimi lanetlik sapığın yıllar önce kafalara ektiklerinin ürünüdür. Şöyle ki Voltaire ve Rousseau ve onların tayinetindeki öteki materyalistler gibi ünlü Allahsızlar çeşitli eserler bastırıp yayımlamışlardı. Bu eserler Allah bizi korusun, tertemiz peygamberlere ve büyük hükümdarlara karşı sövgü ve iftira ile doludurlar. Her türlü dini ortadan kaldırıp atmaya yöneliktirler. Eşitlik ve cumhuriyetçiliğin tatlılığına imada bulunurlar ve bütün anlattıkları sıradan insanların dilindeki o alaycı havayla anlaşılması kolay kelime ve cümleler halinde dile getirilmiştir. Dipnot: Atıf Efendi'nin kelime ve cümlelerine bakıp okuyucu böylesi bir yazma biçimi karşısında onun duyduğu nefreti anlayacaktır. Bu yazılarda yenilik zevkini bulan çoğu insan yeni yetmelerle kadınlar da içinde olmak üzere onlara meyledip dikkat kesilmiştir. Öyle ki sapıklık ve iğrençlik frengi illeti gibi beyin damarlarına yayılmış ve inançlarını bozmuştur. Devrim daha da yoğunlaştığında hiç kimse kiliselerin kapatılmasından, rahiplerin öldürülüp sürülmesinden, dinin ve öğretinin kaldırılmasından kırılıp gücenmedi. Bu dünyada tam mutluluğa götürecekleri umut edilen eşitlik ve özgürlük istendi ne pahasına olursa olsun. Bencillik ya da kişisel çıkar amacıyla başkaldırıyı ve kötülüğü körükleyen zararlı ve tehlikeli bir çetenin, sıradan insanların arasına yaydığı yalancı bilgilerle uyuşarak oldu bütün bunlar. Şu bilinen bir gerçektir: her devletin düzen ve tutarlılığının asıl temeli, kutsal yasayı, din ve öğretiyi oluşturan şeylere sağlam ve bütün olarak kavramaktır. Ülkenin huzuru ve uyrukların denetimi yalnız siyasal araçlarla sağlanamaz. Zorunlu Allah korkusu ve Allah'ın kullarının yüreklerinde ödül kaygısı, sarsılmaz biçimde yerleşmiş tanrısal kararlardan biridir. Eski zamanlarda olduğu gibi modern zamanlarda da her devletin ve her halkın, gerçek ya da yanlış, kendi dini vardır. Bununla beraber Fransa'da ortaya çıkmış başkaldırı ve kötülük elebaşıları hain amaçlarına ulaşmak için korkunç sonuçlarıyla tam bir nefret içinde vaktiyle örneği görülmemiş biçimde hareket ediyor. Sıradan insanlardan Allah korkusunu ve ödül kaygısını uzaklaştırmışlardır. Her türden iğrenç eylemi yasallaştırmışlardır. Her türlü utanç ve hayayı bütünüyle silip atmışlardır ve böylece Fransa halkını hayvan sürüsüne indirgeyen yolu hazırlamışlardır. Bu bile yetmemiştir onlara. İşgal ettikleri başka devletlerde kendi rejimlerini korumak ve saldırıya uğramayı önlemek amacıyla kendilerine yandaşlar bularak, insan hakları adını verdikleri ayaklanma bildirisini bütün dillere çevirtip her yanda yaymışlardır. Ve milletlerin ve dinlerin sıradan insanlarını uyruğu oldukları hükümdarlara karşı baş kaldırmaları için kışkırtmaya çabalamışlardır. Dipnot: Cevdet Paşa 6, 311 ve devamı. Atıf Efendi buradan kalkıp uzun uzadıya ve pek büyük bir kavrayışla geçmiş yılların siyasal ve askeri olaylarını yazısını kaleme aldığı ana kadar İtalya, Peyba ve benzeri ülkelerdeki yeni rejimleri ve karşı devrimci devletlerin bir büyük bağlaşıklık tasarısını ele alıp anlatıyor. Buradan da asıl konuya bu olaylarla ilişkisi bakımından Osmanlı İmparatorluğu'nun durumuna sözü getiriyor. Bundan önceki gözlemleri sergiledikten sonra üzerinde durulacak sorun şudur. İmparatorluk öteki devletler gibi aynı tehlikenin karşısında mıdır değil midir? İmparatorluk uyuşmazlığın başından beri yansızlık yolunu seçmiş de olsa iyi niyet ve dostluk göstermekten kendini yoksun kılmadı. Öylesine hareket etti ki Fransız Cumhuriyeti'ne gizil güç halinde bir yardım oldu bu ve böylesi bir davranış öteki devletlerin üst üste protestolarına yol açmaya kadar vardı. Fransa'nın büyük güçlükler içinde bulunduğu ve kıtlığın acısını çektiği bir dönemde imparatorluk Osmanlı topraklarından Fransa limanlarına doğru bol miktarda yiyecek maddesi gönderilmesine izin verdi ve böylece onları açlık işkencesinden kurtardı. Buna ödül olarak da Fransız Cumhuriyeti ve generalleri sözlerle ve eylemlerle imparatorluğun uyruklarını bozup yoldan çıkarmaktan uzak durmadılar. Özellikle Venedik'in parçalanması sıralarında adaları ve Arta yakınlarındaki Butrinto, Parga, Preveze ve Vonitsa adı verilen dört kenti ele geçirdiler. Onların eylemleri eski Yunanlıların hükümet biçimini hazırlatmak ve buralarda bir özgürlük rejimi yerleştirmekle başka hiçbir yoruma ve açıklamaya gerek kalmadan kafalarındaki kötü niyetleri ortaya koyuyor. Şimdiki halde İngiltere'ye karşı hazırlıkları bir yana, Akdeniz'de Toulon gemi tezgahlarında büyük çapta hazırlıklarda bulundukları biliniyor. Bu hazırlıkların arkasında bir büyük tehlikenin saklandığı gerçek dışı değildir. Böylece bugünkü durumda imparatorluk için kendisini tehdit eden kötülüğe karşı hazırlıklı olmak, hiçbir savunma aracını savsaklamadan ve her ayrıntı ve etkinliği araştırmayı göz ardı etmeden büyük hazırlıklar yapmak zorunludur. Barışa benzer bir durumda gizil güç halinde bir savaşın uzayıp gitmesi, geniş ve ısrarlı giderleri gerektirdiğinden bugün koşullara bakıp para sağlamak nasıl mümkündür, önce ona bakmak zorunludur. İkinci olarak alınan önlemler ne olursa olsun imparatorluk topraklarının genişliği ani bir saldırıya karşı her noktanın korunmasını engellediğinden yukarıda anlatıldığı gibi genel bir bağlaşıklığın oluşması halinde böylesi bir bağlaşıklığa imparatorluğun katılması çıkarlarına uygun mudur değil midir onu incelemek gerekiyor ve bu işlerin iyi ve kötü yanları bir kez anlaşıldıktan sonra sonuçta izlenecek politikaya karar verilmelidir. Çünkü her devletin iki tür politikası olmalıdır. Bunlardan biri sürekli politikadır ki bütün eylemlerinin ve etkinliklerinin temeli olarak anlaşılır. Öteki geçici politikadır ki anın ve koşulların gereklerine göre bir süre için izlenir. İmparatorluğun sürekli politikası durumları gereği doğal düşmanları olan Rusya'nın ve Avusturya'nın gücünün artmasını önlemektir. Ve onların gücünü kırabilecek ve böylece imparatorluğunun doğal dostları olan devletlerle bağlaşık olmaktır. Ne var ki şu anda ve koşullara bakıldığında imparatorluğun çıkarlarına en uygun olabilecek politika önce bu başkaldırı ve kötülük ateşini söndürmek için gücünü ortaya koymak, sonra da bu amaca eriştiğinde yeniden sürekli politikasının gerektirdiği gibi hareket etmektir.